Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'de yeniden birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Altın Oluk Dergisi'nin Haziran 2023 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Profesör Doktor Süleyman Derin imzalı Gözüne ve Kulağına Hakim Ol, Mahkum Olma başlıklı yazıyı paylaşacağız. Büyük Sufi İbn-i Arabi, Et-Tedbiratül İlahiye fi Islahı Memleketil İhsaniye, yani insan memleketinin yönetim ve ıslahı hakkında ilahi tedbirler adlı eserinde, insanı bir memlekete benzetir ve bu memleketin idaresinin nasıl olması gerektiğini anlatır. Aynı şekilde Gazali Hazretleri de bu hususta kafa yormuş, duygularımız ve uzuvlarımızı nasıl yöneteceğimiz hususunda ihyasında önemli bilgiler vermiştir. Bu sufilere göre beden ülkesinde kalbimiz sultan, azalarımız da onun askerleridir. Aklımız ülkenin işlerini gören bir vezir gibidir. Akıl ruhun emrinde tam bir itaatle duyu organlarımızı güzelce kullanırsa, Hakk'a giden yolculuğumuzu başarıyla gerçekleştiririz. Bazen de iş tersine döner, şeytan ve nefis sultan koltuğuna oturur ve uzuvları maddi zevkler peşinde koşturur. Göz harama bakar, kulak faydasız sözleri, zararlı müzikleri dinler, ağız haram yer, dil yalan söyler. Zira bakmanın, söylemenin, dinlemenin ve bunun gibi her bir duyumuzun kendine mahsus zevkleri vardır. Bu hususta insan ve hayvan ortaktır. Ne var ki insan diğer mahlukat gibi sadece maddi zevklerini tatmin için bu dünyaya gönderilmemiştir. Allah Teala hayvanatı bizim için yaratmıştır. Onlar kendilerine verilen maddi duyguları sonuna kadar tatmin etme içgüdüsüyle yaşarlar. Onların vatanları da burasıdır. Halbuki insan bu dünyada ancak bir yolcudur. Onun yaratılış gayesi tüm nefsani güçlerini aklın ve kalbin emrine vererek esas vatanı olan cennete ve cemalullah'a ulaşmasıdır. Yüce Rabbimiz kitabında, Rabbimizin mağfiretine ve genişliği göklerle yer kadar olan cennete koşuşun. Bu cennet Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için hazırlanmıştır buyurur. Sufiler Hakk'a giden bu yolculuğa, koşuşturmaya seyr-i sülük adı verirler. Bu yolculukta uzuvlarımızı iyi kullanır, onlara hakim olursak onlar bize hizmet eder. Aksine kötü kullanırsak bizim yolumuzu bağlar. Ne acıdır ki günümüz insanlığı çoğunluk itibarıyla dünyaya geliş amacını unutmuş, özellikle gözünden ve kulağından gelen maddi zevklere esir olmuştur. İmam Gazali, yaratılış amacını sadece maddi zevkleri tatmin zannedenleri şöyle tarif eder. Kimi insanlar kendilerinin yemek, uyumak ve evlenmek gibi yaratıldığını zannederler de tüm ömürlerini bu yolda geçirirler. Bazıları da insanı başkalarına üstün gelme ve onları kontrol etmek için yaratıldığını zannederler. Halbuki yemek, içme ve başkalarına üstün gelme güdüleri hayvanlara da verilmiştir. Hatta öküzün yemesi insanınkinin kat kat üstündedir. Bununla beraber insanlara fazladan bir kemalat verilmiştir ki o da akıldır. İnsan onunla Allah Teala'yı tanır, onunla kendini gazap ve şehvetin elinden kurtarır, buysa meleklerin sıfatıdır. Öncelikle gözümüzün bize verilmiş en kıymetli nimetlerin başında geldiğini bilmemiz gerekir. Ağırlığı 30 gram bile olmayan bu küçücük yağ parçacıkları gönderdiği görüntülerle neredeyse beynin yarısını doldurmaktadır. Gözümüzle gördüğümüz ve işlediğimiz bilgiler saatte yaklaşık 36 bin adettir. Çevremizle alakalı olarak elde ettiğimiz bilgilerin %80'ini göz vasıtasıyla elde ederiz. Bu açıdan göz Allah'ın ihsan ettiği en faydalı nimetlerin başında gelir. Yüce Rabbimiz bu nimetin büyüklüğünü bizlere hatırlatmak için şöyle buyurur. Allah sizi analarınızın karnından, siz hiçbir şey bilmez durumdayken çıkardı. Şükredesiniz diye size kulaklar, gözler ve kalpler verdi. Demek ki kulağımız, gözümüz ve kalbimiz Hakk'a giden yolda bize verilen en büyük nimetlerdir. Onların şükrü ise bu uzuvlarımızı Hak yolunda kullanmak, asla bu uzuvlarla ona isyan etmemektir. Midemizi abur cuburla doldurmak onu fesada uğrattığı gibi, gözümüzü kontrolsüzce her görüntüye maruz bırakmak, kulağımızı her duyduğumuz sese teslim etmek de kalbimizi hasta edecektir. Hakkı müşahede için yaratılan kalp, sonsuz saadeti bırakıp geçici zevklerin sarhoşluğuyla yaratılış amacını unutacaktır. İlginçtir ki günümüz teknolojisi en çok ayette zikri geçen insanın kulağını, gözünü ve kalbini kontrol etmeye çalışmaktadır. Cep telefonları, televizyon, sosyal medya bu uzuvlarımızı malayaniyle doldurmakta, adeta kalbimizi teknolojik çöp tenekesine çevirmektedir. Günün çoğunu ekran başında geçiren nice genç kardeşimiz ömürlerinin baharını israf etmektedir. Yine pek çok yabancı müzikler, genç dimağları zararlı sözleriyle kendi dinine ve örfüne yabancılaştırmaktadır. Cennet sermayesi olsun diye verilen ömrümüz, lüzumsuz ilgiler ve görüntüler sebebiyle boşa akan bir ırmak gibi heba olup gitmektedir. Peki bu bağımlılıkların maneviyat yolunda bir çaresi yok mudur? Sufiler ve özellikle Nakşiler, duyular vasıtasıyla ömrümüzün heba edilmesine engel olmak için nazar ber kadem prensibini geliştirmişlerdir. Bu tabir gözü ayak ucumuza mıhlamak manasına gelir. Yani insan günlük hayatında gözünü lüzumsuz bakışlardan korumalıdır. Göz kalbin penceresidir. Gözün gördükleri kalbi meşgul eder. Hele harama bakmak şeytanın zehirli oklarına kendimizi hedef kılmaktır. Sufilere göre Allah insanı kendine halife olarak yarattığından onun bu alemdeki her tür varlığa ilgi ve alakası vardır. İnsan denizin dibindeki balıktan, gökyüzündeki yıldıza, meleklerden cinlere tüm varlıkları merak eder, onlarla ilişki kurmak ister. Aslında bu ilişki Allah adına ve onun rızası için olursa güzeldir. Ne var ki çoğu zaman insan bu ilişkileri nefsi adına kurtarmakta ve böylece hem kendisi zarar görmekte hem de bu varlıklara zarar vermektedir. Bu sebeple özellikle manevi hayatın başında Hak'tan başka her şeyden kalbi alakayı kesmek, duyu organlarımızı zararlı ilgilerden korumak elzemdir. İmam Rabbani bu hususta şöyle buyurur. Zikrin esas gayesi Hak Subhanehu'nun dışındakilerle olan kalbi alakayı kesmektir. Zaten manevi hastalıkların temelinde de bu tür dünyevi alakalar yatmaktadır. Bu alaka kesilmedikçe ne imanın hakikatine erişilir ne de şer'i hükümleri uygulamak insana kolay gelir. Ne zaman ki salik maneviyat yolunda ilerler ve fena fillah mertebesine ulaşırsa, bundan sonra artık kurduğu ilişkileri Allah için kurar, gözü, kulağı ve diğer azaları ona Hak yolunda hizmetkar olur. Böyle bir kul istese de azalarını kötü yolda kullanamaz. Onun bakışı ibret, sükutu tefekkür, dinlemesi de ibadettir. Bu sebeple maneviyat yolunun aşıkları kalplerini bir yandan zikirle ihya etmeli, diğer taraftan da göz, kulak, el, ayak tüm uzuvlarını şeytanın ve nefsin cenderesinden kurtarmaya uğraşmalıdır. Rabbim bu zor konuda hepimizin yardımcısı olsun. Amin. Profesör Doktor Süleyman Derin imzalı Gözüne ve Kulağına Hakim Ol, Mahkum Olma başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz. Şimdi de Mehmet Büyük Mutu'nun kaleme aldığı Yasal Olabilir Ama Helal Midir başlıklı yazıyı aktaracağız. İslam saltanat, mutlakiyet, meşrutiyet, cumhuriyet, demokrasi vesaire gibi belli bir yönetim şekli tayin etmemiştir. Bunu toplumsal durum ve umumi maslahatı göz önünde bulundurarak zamanın icabına bırakmıştır. Ancak fert ve cemiyetin nasıl idare edileceğini tayin eden İslam, devlet yönetimine dair belli usul ve esaslar vaz etmiştir. Nitekim Hazreti Peygamber'in Medine-i Münevvere'ye hicreti, kurulan ilk İslam devletinin nüvelerini ihtiva etmekteydi. Devletin varlığı, insan hayatını muhafaza etmek, İslam'ı yaşamasına bir engel bırakmamak içindir. Hiçbir insan bir diğerinin fıkhi müstesnalar dışında yapmak zorunda olduğu ibadeti yapamayacağı gibi devlet de herhangi bir Müslümanın yapması gereken şer'i sorumluluğu onun adına yapamaz. Yani devlet idaresinde Müslüman idarecilerin olması, Müslümanların kendi sorumluluğunu yapmaması, ihmalkar ve mütesahil olmasını gerektirmez. Muhafazakar bir iktidarda, toplumda sesi çıkmayan, mağdur edilmiş, yok sayılmış birçok kesimin önünü açmaya gayret ederken, önündeki engeller kaldırılan, rayında gitmeyen işleri yoluna giren, ticaret hacmi artmaya ve mal varlığı katlanarak yükselmeye başlayan muhafazakar kimselerin sermayeleri kadar dini hassasiyetinin de artması gerekir. Buna rağmen sermayesi artan kimselerin dindarlık katsayıları ve dini hassasiyetleri düşüş gösteriyorsa, burada başka çaresi olmadığı için mecburi bir dindarlık kisvesinden bahsediliyor demektir. Daha açık bir ifadeyle belirtmek gerekirse, elinde imkan olmadığı veya sermayesi düşük olduğu için konvansiyonel, faizle çalışan bir bankadan kredi çekemeyen, kendisiyle aynı görüşte olmayan hükümetlerin baskısından ötürü işleri kesat giden Müslüman bir kimse, zengin olup mal varlığını ikiye, üçe katladıktan sonra faizli işlemlere bulaşıyor, helal haram hassasiyetini kaybedip ticaretin her türlüsünü yapmaya tevessül ediyor, üstüne bir de Hazreti Peygamber'in kuvvetli mümin, zayıf müminden evladır hadisi şerifini mesnet olarak kullanabiliyorsa, esasında bu kimsenin önceden beri dini bir hassasiyet ve refleksinin olmadığı anlaşılır. Sınanmadığı pek çok olayın edebiyatını ve kahramanlığını yapan kimselerin eline imkan geçtikten sonra kınadıklarıyla sınanması, imkanı olmadığı için içindeki kötülük iktidarını bastırarak mecburen iyiler safında yer alan kimselerin buldukları ilk fırsatta farkına dahi varmadan zulüm ve kötülük edebilmeleri, son zamanlarda Müslüman ve muhafazakar camianın en büyük imtihanlarından biri olmuştur. Bu husus, asr-ı saadetten salebenin durumuna benzemektedir. Nitekim o da önceleri mescitten ayrılmadığı için mescit kuşu olarak anılmış, ancak eline imkan ve mal varlığı geçtikten sonra mescidin yolunu unutmuş, önce cuma, ardından günlük namazlarını aksatmış ve nihayetinde kendisinden zekat almaya gelen memura, "Siz benden haraç mı istiyorsunuz?" diyecek kadar gözünü hırs ve dünyalık bürümüştü. Hakkında münafık olduğuna dair ayet nazil olmuş, sonradan hatasını anlayıp zekatını götürdüğünde ise Hazreti Peygamber "Artık senin malını alamam Salebe" diyerek zekatını kabul etmemişti. Esasında hukuk kuralları, ahlak kurallarının subabı mesabesindedir ve hukuk, toplumdaki ortalama ahlak anlayışını muhafaza eden yasal zemini ifade eder. Daha açık bir ifadeyle, toplumsal ahlak düzelmediği müddetçe kanunlarla toplumun ahlaklı hale gelmesi mümkün değildir. Nitekim modern zamanın tefekküre fırsat bırakmayan problemlerinden biri de İslam fıkhıyla beşeri hukuk arasındaki bariz farkı hissettirmemek üzerine bina edilmiş olmasıdır. İslam'ın getirdiği sistemde mükellefler Allah Teala'ya karşı sorumlu ve yaptıklarından mesuldür. Herhangi beşeri bir hukuk sisteminde israf edenlere dair cezai bir müeyyideye rastlamak mümkün olmadığı gibi, helal haram şeklinde yasal bir düzenleme de söz konusu değildir. Lakin İslam'ın getirdiği sistemde her şeyin hakiki sahibi Allah Teala olduğundan, fertler sahip oldukları mallar üzerinde Allah Teala'nın çizdiği çerçeve doğrultusunda vekaleten tasarrufta bulunabilirler. Bu sebeple kanunlarda yasal olarak ifade edilen her şeyin şer'i olarak helal, mübah olmadığı iyi bilinmelidir. Söz gelimi, alnının teriyle gelir elde eden birisi, bu benim kendi kazancımdır, dilediğim gibi harcarım diyerek gayrimeşru bir harcama yapabilir, kumar oynayabilir. Yasal olarak böyle bir hakkı vardır. Ancak şer'i olarak helal değildir. Allah Teala bu adama karışır, ahirette bu kişiyi hesaba çeker. Eşinden boşanan herhangi bir kadının yasal olarak ömür boyu nafaka alma hakkı vardır. Fakat Allah Teala'nın belirlediği iddet süresi dışına çıkan süresiz nafaka helal değildir. Bir kişi aldığı faizli banka kredisiyle ev, araba vesaire alabilir. Yasal olarak herhangi bir mani yoktur. Devlet bu adama neden bu çirkin fiili işledin, Allah ve Resulüne savaş açtın diye yan gözle bakmaz. Fakat bu kişinin aldığı faizli kredi helal değildir. Şeriat bu adamın işine müdahil olur. Vefat eden bir kimsenin mirasını varisler kanunda belirlendiği şekilde kadın erkek eşit olacak şekilde paylaşabilir. Yasal olarak herhangi bir mani yoktur. Ancak Allah Teala'nın belirlediği hisseyi almak isteyen bir mirasçının rızasının olmaması durumunda bu taksim helal değildir. Elinde yetkisi olan bir müdür, amir yetkisini ve nüfuzunu kullanarak emir altında çalışan işçisini görev tanımındaki kapsam gereği ağır işlerde çalıştırabilir, yasaldır. Fakat hakkını gözetmediği veya ihlal ettiği sürece bu helal değildir. Yurtta kalan bir öğrenci, yurtta kalmak için gerekli ücreti veriyorum, faturalar benim aidatlarımla ödeniyor, dilediğimi yapabilirim diyerek tabağına aldığı yemeği çöpe dökebilir. Elektrik ve suyu lüzumsuz kullanabilir, yasaldır. Fakat bunların hiçbiri helal değildir. Hülasa, seküler, parçalanmış bir zihin yapısına sahip Müslümanın kul olma mesuliyetiyle vatandaş olma mefhumunu birbirine karıştırması kaçınılmazdır. Bir Müslüman, ihlal ettiğinde karşılaşacağı cezayı müeyyideden vatandaş olarak korktuğu kadar, kul olarak da Allah Teala'nın azap ve cezasına maruz kalacağından sakınmak durumundadır. Her bir Müslüman bilmelidir ki, yaratan Allah aynı zamanda yönetendir. Aksi takdirde Allah Teala'nın koyduğu sınır ve çerçeveyi hayatından çıkarıp dikkate almamak demek, Allah Teala'nın yaratıcılığını kabul edip yöneticiliğini reddetmek, Allah Teala'ya rol biçmek ve yönetmek neticesinde ise haşa, yaratan sensin fakat yöneten biziz demektir. Bize beşeri kanunlara uygun hareket edip iyi bir vatandaş olmak yetmez. İlahi kanunları ön planda tutan ve helal haram hassasiyeti çerçevesinde yaşayan iyi bir Müslüman olmaksa herkese ve her şeye kâfidir. Değerli dinleyenlerimiz, Mehmet Büyükmut imzalı Yasal Olabilir Ama Helal Midir başlıklı yazıyı paylaştık ve son olarak değerli dinleyenlerimiz, derginin bir Fatiha bölümünde Profesör Doktor Murat Okucu imzalı bir Altın Oluk sevdalısı, bir Hüdayi neferi Nurettin Okçu başlıklı yazıyı paylaşacağız. Altın Oluk Dergisi her ay abonelere dağıtılan matbu bir kağıt yığınından mı ibarettir, yoksa en başta Kur'an-ı Kerim ayetlerinden, Allah Resulü ve sahabesinin hayatlarından, tasavvuf büyüklerinin sözlerinden gönüllere rahmet esintileri taşıyan ve her ay yolu gözlenen bir dost mudur? 24 Nisan 2023 tarihinde Ramazan Bayramı'nın hemen ertesinde Dar-ı Beka'ya yolcu ettiğimiz muhterem pederimiz Nurettin Okçu için bu sorunun cevabı Altın Oluk Dergisi çıktığı ilk günden beri daima ikincisi olmuştur. Altın Oluk'un ilk sayısını bayram hediyesi almış bir çocuk gibi gözleri parlayarak elinde tutuşu, kapağındaki resmi göstererek aslında orada toprak ve dağ silüetiyle insanın topraktan yaratılışının resmedildiğini coşkuyla anlatışı çocuklarının ve ailesinin gönlündeki tatlı hatırasını korumaktadır.
her ay dergi ulaştığında özlem ve itinayla sayfalarını çevirmesi, tüm dikkatiyle ilaveler de dahil olmak üzere her satırını okuması, önemli gördüğü yerleri ikaz mahiyetinde ailesiyle ve ihvan dostlarıyla paylaşması ama daha çok okurken muhabbette gözyaşı dökmesi onun defalarca şahit olduğumuz bir mutadıydı. Vefatından çok seneler önce Altınoluk Çocuk'tan hikayeler okuyarak evinde misafir ve sohbet ettiği küçük kız yavrularının senelerce görmedikleri halde vefat haberini aldıktan sonra "O bizim sohbetçi dedemizdi" diyerek gözyaşları içerisinde taziyede bulunmaya gelmeleri, Altınoluk'un sohbet yolunun aslında en etkili gönüllere girme yolu olduğunu onun şahsında gösteren müşahhas bir örnektir. Okumak ve okuduklarını hayata geçirmeye çalışmak, resmi olarak herhangi bir okul bitirememiş, küçük yaşta köyünden getirilerek büyük şehirde bir kunduracının yanına çırak bırakılmış pederimiz Nurettin Okçu için hem bir özlem hem de bir hayat prensibiydi. Evlatlarına ve yakınlarına "Ben okuyamadım ama gönlüm hep ilim ehliyle beraber olmayı sevdi. Sizler de kendinize onları örnek alın" tavsiyesinde bulunurdu. Maddi dünyada ilim sahiplerinin yanında bulunmaya, onlardan hayırlı şeyler öğrenmeye ve okumaya çektiği bu özlem sadece bu dünya ilmiyle sınırlı kalmamış, tasavvufun yolunun büyüklerinin kal ve halleriyle neşrettikleri marifetullah ilminden istifade etmeye duyduğu iştiyakla manevi dünyasına da yansımıştı. Onun için gerek Ramazanoğlu Mahmud Sami, gerekse Musa Topbaş Efendi Hazretleri sadece bir ulvi silsilenin son halkaları değil, manevi tedrisatları dahilinde numune-i imtisal olarak her an kendileriyle birlikte yaşadığı, kendisine rehber edindiği manevi hocalarıydı. Yine bu manada Abdullah Sert abi, Çiçekçi İbrahim Özdemir abi, Doktor Necmettin Akcan abi gibi abilerin isimleri yalnızca İzmit ziyaretlerinde ağzından düşmez, adeta her gün onlarla birlikte yaşardı. Onun duyduğu bu muhabbet vasıtasıyla ailesi için de bu isimler senelerce hanelerinin sürekli manevi misafirleri olarak görülmüşlerdir. Muhterem pederimiz Nurettin Okçu, aynı zamanda Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin manevi mirası rehberliğinde Hüdayi Vakfınca yürütülen hizmetlerin de en öndeki gönüllü neferlerinden biriydi. Gerek İzmit'te, gerekse Kandıra'da, başta kız çocukları olmak üzere ümmetin evlatlarının Kur'an-ı Kerim öğrenmesi ve ilim tedris etmesi için gece gündüz, sağlık hastalık demeksizin yoğun ve sürekli mesai harcardı. Allah rızasını celp yanında esas gayesi, Kur'an'ın isminin yücelmesi ve son dönemlerinde en hasta halinde "Önce sağ terliğimi giydirin, sünnete uymakta bilemediğimiz hikmetler vardır" diyerek itina gösterdiği sünnete ittibanın yaygınlaşmasıydı. Bu vesileyle 82 yıllık ömrünü Osman Nuri Topbaş hocamızın ifadesiyle güzel ahlak üzere tamamladığına şahitlik ettiğimiz, dürüstlüğü ve vakarı bizlere en büyük miras olarak kalan pederimiz Nurettin Okçu için evlatları ve ailesi olarak tüm ihvanlardan ruhuna bir Fatiha istirham ediyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, derginin bir Fatiha bölümünde Profesör Doktor Murat Okçu'nun kaleme aldığı bir Altınoluk sevdalısı, bir Hüdayi neferi Nurettin Okçu başlıklı yazıyı paylaştık. Rahmet olsun diyoruz Nurettin amcaya ve böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Evet, Altınoluk Dergisi'nin Haziran 2023 sayısından paylaştık yazılarımızı. Bir başka programda yeniden birlikte olabilmek ümidiyle geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.